Ayrım 23, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Profesör Doktor İbrahim Atalay, sayfa 331. Sonuçlar. Buraya kadar verilen özlü bilgilerin ışığı altında şu sonuçlara ulaşabiliriz. 1. Başta sanayi tesislerinin kurulması, bunların tam kapasiteyle çalışması, ısınma, aydınlanma ve ulaşımda enerji hayatı önem gösterir. Nitekim yeterli enerji olmaksızın kalkınma mümkün değildir. Bu nedenle sürekli olarak enerjiye olan ihtiyaç da artar. 2. Türkiye'de enerji üretiminin yarıdan fazlası tükenebilir kaynaklar olarak değerlendirilen kömür, bilhassa lignitlerin termik santrallerde kullanılması ile elde edilmektedir. Ülkemizin kalkınmasına büyük katkısı olan termik santrallerden elde edilen elektrik enerjisi bir takım çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Bacalardan çıkan kükürtlü gazlar çevredeki bitki örtüsünün yetişmesini engellemekte ve ayrıca toz gibi ince parçalarda canlı ortamı etkilemekte ve çevreyi kirletmektedir. Ama bu santraller enerji ihtiyacımızın karşılanmasına da büyük katkı sağlamaktadır. 3. Sınırsız enerji kaynağı diyebileceğimiz hidroelektrik santrallerinden üretilen ve üretilecek enerji, elektrik enerji ihtiyacımızın tümünü karşılamaktan uzaktır. Başka bir ifadeyle 121 milyar kilowatt saat civarında olan hidroelektrik potansiyelimiz tamamen devreye girse bile 2000'li yıllardaki enerji ihtiyacımızı karşılayamayacaktır. Bunun yanında tükenebilir kaynak olarak lignitlerin kullanılması ile üretilen enerji de ihtiyacımıza cevap vermeyecektir. Bu şartlar altında istesek de istemesek de nükleer enerjinin kapılarını zorlamak durumunda kalacağız. Tesis masrafı pahalı olan ancak işletme ve üretim giderleri çok ucuz olan nükleer enerji santrallerini kurmak gerekli olabilecektir. Ülkemize halen nükleer santral kurmak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 4. Sınırsız çok az masraflı ve esas itibariyle başlangıçta tesis masrafı gerektiren güneş enerjisi ile çalışan ısınma ve ısıtma sistemlerini geliştirmede büyük yarar bulunmaktadır. Gerçekten ülkemiz güneş enerjisi potansiyeline sahip olup bu enerjiyi değerlendirdiğinde yılda ortalama 36 milyon ton taş kömürü eşdeğerinde bir enerji elde edebilecektir. 5. Oldukça ucuz ve temiz olan doğalgazla enerji sağlanmasına da ağırlık vermek gerekmektedir. Nitekim bu konuda ülkemizde önemli ilerleme kaydedilmiş, İstanbul ve Ankara'da çoğu semtlerde evlerin ısıtılmasında ve mutfaklarda doğalgaz kullanılmaya başlanmıştır. Yakın bir gelecekte doğalgazla olan ısınma daha da artacaktır. 6. Enerji üretimimizi sürekli olarak artırmak mecburiyetindeyiz. Her yıl en az 5 milyar kilowatt saat ilave elektrik enerjisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Şimdi yeter gibi görünen elektrik enerjisi yeni santraller ilave edilmediği takdirde birkaç yıl sonra önemli darboğazlar oluşacaktır. 7. Gelişmekte olan ülkemizde enerji ihtiyacı hızla artmaktadır. Enerji tüketiminde döviz ödenerek alınan doğalgaz ve petrol ön sıradadır. Milyarlarca dolar ödediğimiz petrolün faturası her yıl artmaktadır. Bu nedenle ivedilikle enerji tasarrufuna önem vermemiz gerekir. Bölüm: Türkiye'de sanayi. Sanayi ülkelerinin gelişmesine önemli bir temel taştır. Gelişmiş ülkelerin zenginliklerini önemli ölçüde sanayileşme sağlamıştır. Sanayisi 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yılları arasında önce Birleşik Krallık'ta gelişmeye başlamıştır. Daha sonra Batı Avrupa ülkeleri ve ABD'de gelişme göstermiştir. Sanayi inkılabı olarak belirtilen bu değişim esas itibariyle Birleşik Krallık'ta demir ve çeliğin üretimi ve buna bağlı olarak buharla çalışan deniz taşıtları, tren yolu yapımı ile hız kazanmış, dokuma tezgahlarında seri olarak üretilen giyecek ürünlerinin artmasıyla ilerlemeye başlamıştır. Makinelerin devreye girmesiyle çeşitli ham maddeler işlenerek üretimde görülmemiş artışlar sağlanmış ve bunların pazarlanması ile yeni bir zenginleşme ve gelişim süreci başlamıştır. Bir tarım ülkesi olan ve ulusal gelirin büyük bir bölümünün tarımdan sağlandığı ülkemizde bilhassa 1979'dan sonra sanayide önemli gelişmeler görülmüş ve sanayi ürünleri üretimi artarak sanayi sektörünün ulusal gelir ve ihracattaki payı tarıma geçmiştir. Tarımın gayri safi milli hasıladaki payı 1965'te %34, 1984'te %19'a ve 1993'te 15'e, 2000'de %13.9'a düşerken aynı yıllarda sanayinin payı %28.9'a yükselmiştir. Aynı durum ihracata yansımış olup tarım ürünlerinin ihracattaki payı 1978'de %67.4, 1983'te %32.8 iken Aynı dönemlerde sanayi ürünlerinin ihracattaki payları sırasıyla %34,7 ve 63,9 olmuştur. Son yıllarda sanayi ürünlerinin ihracattaki payı %90'ı aşmıştır. İhracattaki sanayi ürünlerinin payı 1986'da %71,4'ten 2001'de %92'ye ulaşmıştır. Bu veriler ülkemizin bir tarım ülkesi olmaktan çıkıp bir sanayi ülkesi ve yapısına doğru kaymakta olduğunu gösterir. Sanayide çalışan nüfus 1950'lerden itibaren oransal olarak sürekli yükselmiştir. Son yıllarda bu oran %24 seviyesindedir. Oysa sanayileşmiş Batı ülkelerinde sanayide çalışan nüfus İsviçre'de %52, Birleşik Krallık, İngiltere %47, İtalya'da %41, ABD'de %34 dolayındadır. 1. Sanayi faaliyetlerinin gelişmesi. Türkiye'de sanayinin bugünkü duruma gelmesinde diğer Batı Avrupa ülkelerine göre oldukça uzun bir dönem geçmiştir. Sanayileşmede ilk adım 1839'da Tanzimat Hareketi ile başlamış ve bu dönemde tersane, havuz ve demirhane gibi tesisler yapılmıştır. Ancak Avrupa'da sanayinin gelişmesi bilhassa Bursa ve İstanbul'da bulunan dokuma tesislerini olumsuz yönde etkilemiştir. Devlete ait olan deri, maden çıkarma, dokuma savaş sanayine yönelik barut, fişek ve top yapım tesislerinde de gerileme olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren dönemde imparatorluk bünyesinde sanayinin gelişmesi için birçok tedbirler alınmıştır. Ancak bu tedbirler kapitülasyon sisteminin etkisinden dolayı gerekli ilerlemeyi sağlayamamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması da sanayiyi diriltmek için yapılan gayretleri askıya almıştır. 1915 yılında yapılan sanayi sayımında başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir ve çevresiyle Manisa ve Uşak'ta 269 sanayi tesis bulunmaktaydı. Bu tesislerin 88'ini tarım ürünlerini işleyen gıda maddeleri, 75'ine dokuma, 55'ine tütün, 20'sini çimento ve seramik sanayi oluşturmaktaydı. Dönemlere göre yapılan sayım ve değerlendirmeler teker teker ele alındığında bir bakıma Anadolu topraklarında sanayinin yok denecek kadar az olduğu ve ilkel bir işletme tipinde bulunduğu açıkça anlaşılır. 1900'lü yılların başından 1913 ve 1915 gıda ve dokuma sanayinin üretimde önemli bir paya sahip bulunduğu, diğer kolların son derece zayıf olduğu anlaşılır. Özellikle sanayinin tümünün dayanıksız tüketim mallarına yöneldiği ve küçük ölçekli olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile de var olan sanayi üretiminin de madencilik ve tarımsal ürünlerle bir bütünlük oluşturacak düzeye ulaşmadığı söylenebilir. Sayıma konu olan sanayi işletmelerinin %55'i İstanbul ve çevresinde, %22'si İzmir'de, geriye kalan %23'ü diğer bölgelerde bulunmaktaydı. Bu durumda mevcut sanayinin Batı Anadolu'da yoğunlaştığı gözden kaçmamaktadır. Nitekim 1913 yılında sanayi üretiminin iç talebi karşılama oranı değirmencilik ürünlerinde %59, tuğla üretiminde %32, çimento üretiminde %6,4, aba, şayak ve çuha üretiminde %41,3, pamuklu dokuma üretiminde %9,5, sabun üretiminde %3,1 ve yağ üretiminde %18,9 olarak gerçekleştiği hesaplanmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında 1921'de yapılan bir başka sanayi sayımı da İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa gibi sanayi merkezleri dışında kalan tüm iş yerlerini kapsamıştır. Bir bakıma Anadolu'da sanayinin o günlerdeki durumunu gösteren bu sayımın sonuçları özetlenmiştir. Anadolu sanayinin genellikle çok küçük birimlerden oluştuğu, iş yeri başına işçi sayısının 2 dolayında olduğu, bunun da ilkel teknolojiyle çok sınırlı bir çevre pazarına yöneldiği anlaşılır. Yine bu sanayi üretiminin bırakın dış pazarlara açılması, iç pazarı bile karşılamaktan çok uzak olduğu da ortaya çıkmaktadır. Osmanlı sanayinin tablolarda görülmeyen diğer bir özelliği de sanayi mülkiyetin hemen tümüyle azınlıkların ve bir ölçüde de yabancıların elinde olmasıdır. Alman kaynakları 1914'te sanayi kesiminde kapitalist ve işçilerin yalnız %15'inin Türk olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde imalat sanayi yönünde ilk atılım diğer birçok alanlarda olduğu gibi Cumhuriyet'in kurulması ile başlamıştır. 17 Şubat 1923'te toplanan İzmir'deki 1. İktisat Kongresi'nde devletin ekonomik faaliyetlerde sadece koruyucu ve düzenleyici yönde rol alması dile getirilmiştir. Bu amaca uygun olarak bilhassa özel sermayenin gelişmesi ve güçlenmesi için 1924'te Türkiye İş Bankası, 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. 1927'de çıkarılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ile sanayinin faaliyetlerinin sınıflandırılması yapılmıştır. Bu sınıflamalara göre gümrük, vergi, ulaşım kolaylığı ve ham madde temininde bir takım kolaylıklar getirilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sanayi konusunda yapılan çeşitli gayretler ve teşvikler o dönemin şartlarına göre olumlu sonuçlar vermiştir. Nitekim 1927'de yapılan sanayi sayımı sonuçlarına göre sayım kapsamına giren 65 bin dolayındaki işletmenin %43,59'unu tarım ürünlerini işleme, değirmencilik ve benzeri, %23,83'ünü dokuma ve %22,61'ini maden sanayi, makine yapımı ve onarımı grubunu oluşturmaktaydı. Toplam 256.855 çalışanın %43,01'i tarım, %18,70'i dokuma sanayinde toplanmıştır. İşletmelerin %35,74'ü tek kişilik, %35,76'sı ise 2-3 kişilik. 5 kişiden daha fazla işçi çalıştıran işletmelerin oranı %8,94, 100 kişiden fazla çalıştıranlar ise %0,23 dolayındaydı. Kullanılan ham maddenin %12,62'si ithalat yolu ile karşılanmıştır. Toplam sanayi üretiminin %65'ini tarım, %18'ini dokuma ürünleri oluşturmaktaydı. 1930'dan önce sanayi üretim temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak durumdaydı. Gerçekten yerli şeker üretimi toplam tüketimin %14,5'i gibi az bir kısmını karşılamakta, geriye kalan kısmı ise ithalatla giderilmekteydi. Dokuma ve giyim ithalatı ise toplam ithalatın %41,48'i ile en yüksek kısmını oluşturmuştur 1928 yılında. 1930'lu yılların başlangıcından itibaren temel tüketim mallarının yerli üretimden karşılanmasına gidilmemiştir. Bu dönemde devletçilikle sanayileşme uygulanmasına haklı olarak ağırlık verilmiş ve 1930'lu yılların başında 1. 5 yıllık sanayileşme planı BBYSP benimsenerek uygulanmaya konulmuştur. Bu planın başlıca amaçları şöyleydi. A. Yerel ya da bölgesel tarım üretime ve doğal kaynaklara dayalı sanayi üretim birimlerinin kurulması. B. Özellikle ithalat konusu olan temel tüketim mallarının yerli üretimine, özellikle dokuma sanayine öncelik verilmesi. C. Sanayi kuruluşlarının yerlerinin ham madde ve iş gücü kaynaklarına yakın olması. BBYSP ile kurulması tasarlanan sanayi 5 ana grupta toplanmaktaydı. 1. Dokuma, pamuk, kendi yün. 2. Maden işleme, demir, çelik, bakır, kükürt. 3. Kağıt, 4. Kimya, suni ipek, gül yağı, fosforik asit, süperfosfat. 5. Taş, toprak, çam, çimento. 1933-1938 arasındaki dönemde dünya ekonomik bunalımının etkisiyle devletin sanayinin gelişme ve ilerlemesinde adeta lokomotif görevi aldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak devlet, dokuma, içki, şeker gibi sanayi kollarında yaptığı fabrika ve tesislerle sanayinin gelişmesine öncülük etmiştir. Nitekim 1923'te 342 olan sanayi tesisi 1932'de 1473'e çıkmıştır. 1930 yılından itibaren devletin zorunlu olarak ekonomik hayata girmesiyle 1933'te Etiban kurulmuştur. Bu müesseselerin faaliyete geçmesiyle 9 sektörde 20 kadar fabrika yapılmıştır. Bunların başlıcaları 1. Kimya sanayi, suni ipek, gemlik, gül yağı, Isparta, kibrit ve asit, İzmit. 2. Toprak sanayi, seramik, şişe ve cam, paşabahçe, çimento fabrikaları. 3. Demir çelik sanayi, karabük. 4. Kağıt ve selüloz, İzmit. 5. Kükürt, keçi borlu. 6. Süngercilik, Bodrum. 7. Pamuklu dokuma sanayi, Bakırköy, Kayseri, Ereğli, Malatya, Nazilli, Iğdır. 8. Kamgar sanayi, Merinos, Bursa. 9. Kendir sanayi, Kastamonu. Yukarıdaki sayılan hedefler doğrultusunda sanayide önemli gelişmeler kaydedilmiş ve en önemli gelişme dokuma sanayinde sağlanmıştır. Devlet sektörü yanında Çukurova ve Ege bölgesinde özel girişime dayalı birimler kuruldu. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak 1930'ların sonunda yerli üretim talebin %80'i gibi bir bölümünü karşılayacak seviyeye gelmişti. Kurulan 4 ana üretim birimi 1935'ten sonra şeker ithalatını durduracak düzeyde üretim yapmaktaydı. Çimento üretimi özel girişimlerin kamulaştırılması 1938 ve yeni işletmelerin kurulması sonucu 1927'de yılda 14,4 bin tondan 1935'te 221 tona yükseldi. İç talep fazlası 90 bin ton çimento ihraç edildi. Cumhuriyet hükümetleri için demir çelik üretimi bir bağımsızlık simgesi olmuştu. Uzun araştırma ve incelemelerden ve İngiliz-Alman rekabetinden sonra savunma sorununda göz önünde tutularak ilk demir çelik tesisinin bir İngiliz firmasınca Karabük'te kurulması 1939'a gerçekleşti. 1930'dan sonra sanayinin gelişmesi için planlar yapılmıştır. Ancak sanayinin gelişmesinden 2. Dünya Savaşı'nın çıkması ve ekonomik açıdan buhran veya durgunluk döneminin sürmesi ve bütçe kaynaklarının yetersizliği engel olmuştur. Ülkemizde sanayinin gelişmesine damgasını vuran dönemler ve sanayinin gösterdiği özellikler kısaca şöyledir.
1950-1960 dönemi. 1950'li yılların başından itibaren sanayi alanında yeni gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Karayolu ağının süratli olarak gelişmesi ve kırsal alanlarda nüfusun hızla artmasına bağlı olarak işsizliğin büyümesi kentlere doğru göçü teşvik etmiştir. Genç nüfusun şehirlerde toplanması, ham madde naklinde kolaylıklar, teşvik tedbirleri vesaire, devlet sektörünün yanında özel sektöründe sanayi faaliyetlerine katılması, önceki döneme göre sanayinin gelişmesinde etken olmuştur. Gerçekten 1950'li yıllardan itibaren sanayi yatırımında görülen en büyük değişme, hükümetin özel girişimleri açıkça desteklemesi, yönetim, güvenlik ve temel kamu hizmetleri dışındaki ekonomik faaliyetlerin özel kesime bırakılmasıdır. Bu, ayrıca ekonomik gelişmenin iç ve dış özel sermayeye bırakılmasını da gündeme getirmiştir. Bu yıllarda ekonomiyi inceleyen ABD ve Dünya Bankası uzmanları hazırladıkları raporlarında kamu kesiminin daraltılmasını, özel kesime öncelik verilmesini, tarımın gelişmesini belirtmişlerdir. Bu raporda kaydedilen önemli bir husus da ağır sanayinin kurulmasının önerilmesidir. ABD ekonomik yardım ve kredileri bu ekonomik politikanın izlenmesi şartına bağlanıyordu. Bu hususlar önemli ölçüde gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bu dönem süresince ülkemize gelen yabancı sermayenin %95'lik bölümü sanayi kesimine yatırılmıştır. Bu miktarın 1951-1965 döneminde %26'sı plastik kauçuk, %25'i kimya, %13'ü elektrikli ev araçları ve %11'i de gıda, içki alt sektörlerine ayrılmıştır. Yine bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri de yerli sanayinin kalkınmasını sağlamak amacıyla gümrük duvarlarının bulunmasıydı. 1950'den itibaren eski oranla özel girişimi destekleyen en önemli etkenlerden biri de 1950'de Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın kurulmasıdır. Dünya Bankası'nın isteğiyle az gelişmiş ülkeler için oluşturulan ve bir ilk deney niteliğinde olan bu bankanın amacı özel sanayiye iç ve dış kredi sağlamaktır. Bankanın sermayesi özel ticari bankalar, ticaret ve sanayi odaları ve borsaları ve özel sanayi kuruluş ve kişilerin sermayelerinden oluşmaktaydı. Hükümet ayrıca banka ortaklarına yıllık %6 kar garantisi veriyordu. Bankada ayrıca ek olarak ithalat kotalarında belli bir payı kullanabilecekti. İşte bu bankanın amaçları dönemin sanayileşme politikasının bir göstergesidir. Bunlar: A. Özel sanayinin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak. B. Yerli yabancı ortaklığı biçimindeki sanayi kuruluşları özendirmek. C. Pay senedi ve tahvillerin özel mülkiyete geçmesine ve özel mülkiyetin kurulmasına yardım etmek olarak özetlenebilir. Banka 1950-1962 yılları arasında 500 milyon Türk lirası dolayında kredi sağlamış ve bu kredilerden sanayi kuruluşları faydalanmıştır. Dönem süresince sanayinin gelişmesine katkıda bulunan bir başka etken, yabancı sermayenin de katkısı ile karayolu, enerji üreten santral, haberleşme ağının kurulması gibi bazı altyapı tesislerin yapılmasıdır. Yani karayolu ağının genişletilmesi, elektrik enerjisinin sağlanması ve bunun gibi sanayinin gelişmesini teşvik etmiştir. Bu dönemde kurulan başlıca kamu iktisadi teşebbüsleri KİT, Makine Kimya Endüstri Kurumu MKEK 1950, Gübre Et ve Balık 1952, Türkiye Çimento Azot 1953, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Malzeme Ofisi 1954, Selüloz ve Kağıt Sanayi Kurumu 1955, Demir Çelik 1955 ve Türkiye Kömür İşletmeleri 1957'dir. Gübre, et ve balık ve azot dışında kalanlar daha önce Sümerbank ve Etibank'a bağlı kuruluşların yeniden örgütlenmesiyle oluşturulmuşlardır. Bu dönemde sanayinin gelişmesinde en önemli kriterlerden biri de sanayiye yapılan kamu yatırım oranlarının artmasıdır. Nitekim toplam sanayi yatırımlar içindeki kamu payı 1950'de %57, 1955'te %60 ve 1962'de %78 olmuştur. Planlı sanayi dönemi. 1963 yılından itibaren ülkede 5 yıllık kalkınma planlarının hazırlanması ve hedeflerin tespiti, çeşitli sektörlerin yanında sanayileşmenin yeni boyutlar kazanmasını sağlamıştır. Halen 6. 5 yıllık kalkınma planı dönemine geçen ülkemiz, her 5 yıllık kalkınma plan dönemlerinde ekonomik ve toplumsal veriler esas alınarak ekonominin her yıl belli bir hızda büyümesi, sanayileşmeye öncelik verilmesi gibi hususlar belirtilmiştir. 1965'li yıllardan itibaren petrol rafinerilerinin kurulması, özellikle ağır sanayinin ilerlemesi ve önemli altyapı tesislerinin yapılması ile sanayi alanında eski dönemlere göre önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1974'ten itibaren petrol fiyatının artması ve diğer siyasi ve toplumsal huzursuzluklar, başta sanayi olmak üzere diğer bazı sektörlerde ilerlemenin yavaşlamasına, ekonomik alanda önemli sıkıntıların doğmasına neden olmuştur. Bütün bunlara rağmen 1970'li yıllar sanayide önemli alt yatırımların yapıldığı, sanayinin toplam ulusal gelirdeki payının arttığı görülmektedir. Örneğin sanayinin toplam ulusal gelirdeki payı 1963'te %16.8'den 1972'de %22.7'ye, 2000'de %24'e ulaşmıştır. 1970'li yıllarda kamu sektörüne ait sanayi kuruluşlarında en büyük çıkmazın bu tesislere politik baskılarla fazla sayıda işçi alınması, bunun doğal sonucu olarak da maliyetin artmasıdır. Ancak bu maliyet artışları çoğu kez devlet tarafından finanse edilmiştir. Başka bir anlatımla hazineden sübvansiyonla devamlı olarak ayakta tutulmuştur. Özel sektör ise gümrük duvarları gerisinde tabir uygunsa istediği kalitede ve fiyatta üretim yapmıştır. 1970'li yılların ortalarından itibaren artan enflasyon, üretim düşüklüğü, dolayısıyla ihracatta daralma, yani döviz sıkıntısı, siyasi çalkantılar ve bunun gibi 1980 yılı başında kamuoyunda 24 Ocak kararları olarak bilinen kararların alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu kararların bünyesinde kitlerin devletin sırtına yük olmaması, kara borsa fiyatlarının kalkması, piyasalarda fiyatın serbest bırakılması, özel ve kamuya ait sanayi ürünlerinin rekabet ederek hem kalitenin artması hem de sanayi ürünlerinin ucuzlaması ve benzeri hususlar bulunur. 1980 sonrası dönem. 24 Ocak kararlarının alınmasının olumlu sonuçları 1980'li yılların başında görülmüştür. Nitekim enflasyonda önemli ölçüde düşme meydana gelmiş, sanayi ürünler artmış, fiyatlar daha önceki döneme göre önemli ölçüde düşmüştür. İhracatta da önemli artışlar olmuş, döviz darboğazı önemli ölçüde aşılmıştır. Bu dönemde ekonomide köklü değişiklikler uygulanmış, özellikle gümrük duvarları önemli ölçüde yıkılarak yerli sanayi ürünleri ile dış sanayi ürünleri arasında rekabet başlatılmıştır. İhracatın artırılması için suistimallere de neden olan çeşitli teşvikler uygulanmış, dış ülkelerde kara para olarak nitelendirilen dövizler ülkeye sokularak sanayiye tabir uygun ise taze kan verilmiştir. Ayrıca devlet çeşitli fonlardan özel sanayi sektörüne büyük ölçüde finansman, kredi kaynakları temin etmiştir. Sanayi ürünlerindeki fiyat artışını da önlemek için her türlü sanayi ürünlerinin ithalatı da mümkün olan ölçüler içinde yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemin diğer bir özelliği de yabancı sermayenin ülkemize büyük miktarda girmesidir. Son yıllarda uygulamaya konulan en önemli politika, devletin sanayi tesisleri kurması yerine altyapıyı oluşturması, bunlarla ilgili yatırımlar yapması, başta sanayi olmak üzere tüm tesislerin özel sektörce kurulması ve idare edilmesidir. Mevcut devlet sektörüne ait olan tesislerin ve özellikle kitlerin özelleştirilmesi, hisse senetlerinin borsalar aracılığı ile halka satılması amaçlanmıştır. Bunun bir uzantısı olarak yap, işlet, devret modelinde çeşitli tesis ve işletmelerin kurulmasına çalışılmaktadır. Ancak başta kitlerde ihtiyaçtan fazla personel istihdam edilmesi, teknolojilerin eskimiş ve hantal olması maliyetleri aşırı şekilde yükseltmektedir. Kit zararları devlet bütçesine yük olmaya devam etmektedir. Kitlerin özellikle günlük politikalara dayalı olarak yönetilmesi, hayati konuların istismar edilmesi devletin üzerinde adeta bir kambur gibi durmaktadır. Kitin özelleştirilmesi için hükümetlerce sürekli çalışmalar yapılır. 1990'lı yıllardan beri çok yavaş olarak ilerleyen özelleştirme çalışmaları ilk meyvelerini vermeye başlamıştır. Halen Karabük Demir Çelik Fabrikası, Sümerbank, Et ve Balık Kurumu, Petrol Ofisi, PTT'nin telefon sektörü gibi kitler özelleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda özelleştirmenin kapsamının daha da genişletilmesi beklenmektedir. Daha önce devletçe çalıştırılan kurumlar özelleştirildikten sonra kar etmeye başlamıştır. Bu durumda açıkça gösterir ki siyasi otoritenin elinde olan işletmelerin çoğu dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi zarar etmekte, en azından verimli olarak çalışamamaktadır. Küçük sanayi geliştirmek ve bir ölçüde de çevre düzenlemesini yapmak amacıyla şehir ve hatta büyük kasabalarda küçük sanayi siteleri inşaatına hız verilmiştir. Tüm büyük şehirlerimizde organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Kısaca 1980'li yılların başından itibaren özel sektörün ağırlıklı olarak devreye girmesiyle ülkemizde sanayi alanında yeni bir kalkınma ve ilerleme dönemi başlamıştır. Bu konuda bir ölçüt olan çeşitli sektörlerin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payları da ortaya koymaktadır. Nitekim sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı sürekli yükselme göstermiştir. Ancak 2001 yılındaki ekonomik krizin geçmesiyle ve özelleştirmenin artmasıyla özel sektör ekonomideki ağırlığını tam olarak hissettirecektir. 2. Türkiye'de sanayinin yapısı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün DİE, 5 yılda bir yaptığı genel sanayi ve iş yerleri sayımı ve yıllık imalat sanayi anket sonuçları Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin yapısı ve özellikleri konusunda önemli bilgiler vermektedir. Ancak bu sayım ve anketlerde farklı ölçütlerin kullanılması dönemlere göre değişik sanayi kollarındaki gelişmelerin yeterince tespitini güçleştirmektedir. Sanayimizin yapısı konusunda şu genel hususlar belirtilebilir. 1. Sanayi tesislerinin toplam sayısında 1950-1963 arasında %63'e kadar bir artış gerçekleşmiş, 1964-1970 yılları arasında bu artış oranı %9 dolayında seyretmiş fakat daha sonraki yıllarda önemli değişme göstermiştir. Öyle ki bazı yıllar gelişme gerilemiş ve kalkınma hızı da eksiye düşmüştür. Mesela 1993'te 5 Nisan ekonomik kararından sonra sanayi malları üretiminde azalma olmuş, 1994 yılından itibaren tekrar toparlanma sürecine girerek son yıllarda ortalama %5 civarında bir büyüme hızına ulaşmıştır. Sanayide ikinci bir küçülme ise 1999 ve 2000'li yılların başlarında yaşanmış ve kalkınma hızı -6'ya düşmüştür. 2. Sanayide 10 ve daha fazla işçi çalıştıran ve büyük tesisler olarak adlandırılan tesislerde sürekli artmalar olmuştur. Buna karşılık küçük tesislerin payı azalmıştır. 3. Gerek çalışanlar ve gerekse katma değer açısından büyük sanayi tesisleri büyük paya sahip olmuşlardır. 4. Büyük sanayi sektöründeki devlet hakimiyeti giderek azalmıştır. Ancak tesis sayısı özel sektöre göre azalmakla birlikte devlet sektörünün bazı sanayi kollarındaki hakimiyeti artmıştır. Bazı kollarda da lastik sanayi devlet sektörünün ya payı azalmış ya da payı bulunmamaktadır. 5. Sanayi sektörü ülkemizde en fazla büyüyen ve katma değer yaratan bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Kamuya ait katma değer yüksek en büyük kuruluşlar TÜPRAŞ, PETKİM, TEAŞ ve TEKEL'dir. Özel sektörde en fazla ihracat yapan ve milli gelire en fazla katkı sağlayan sanayi kuruluşları ise beyaz eşya, televizyon, çelik eşya ve metalürji ve otomobil üreten sanayi tesisleridir. 6. Ülkemiz sanayinin son yıllarda gelişimi holdingleşme ve entegre sanayi kuruluşu halinde seyretmiş, yabancı ortaklı büyük sanayi tesisleri kurma çalışmaları gelişmeye başlamıştır. 7. 1980'dan itibaren devletin sanayi sektörüne olan yatırımları son derece azalmış, bunun yerine özel sektörce yapılan tesisler hızla artma trendine girmiştir. İstanbul Sanayi Odası'nca hazırlanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde devlete ait sanayi tesisinin gittikçe düşmekte olduğu, buna karşılık özel sektörün devamlı bir yükselme trendinde bulunduğu görülmektedir. 3. Belli başlı sanayi kolları. Genel olarak ülkemizde yatırım malları üreten sanayi kolunda gelişmeler olmasına rağmen tüketim malları ve ara malları imal eden sanayi kolları hakim durumdadır. Gıda maddeleri, giyim eşyası ve dokuma önde gelen sanayi kollarını oluşturmaktadır. 1980 sanayi ve iş yerleri sayımındaki verilere göre ayakkabı dışında giyim eşyası olarak nitelendirilen grubun gerek tesis adedi ve gerekse çalışmalar açısından önde geldiği görülmektedir. Küçük sanayi tesisleri grubunda toplanan sanayinin gelişmesinde en önemli faktör katma değerin büyük tesislere göre daha fazla yaratılmasından kaynaklanmaktadır. Genel olarak küçük sanayi tesislerinin sayılarında artışlar olmasına karşılık gerek tesis sayısı gerekse çalışmaların sayısı açısından azalmanın olduğu da gözden kaçmamaktadır. Bunun esas nedeni Türk sanayinin belirli alanlarda yoğunlaşmış olması ve sanayide kullanılan teknolojinin gelişmesidir. Ayrıca son yıllarda kent çevrelerinde kurulan organize sanayi bölgelerindeki işletmeler genellikle az işçi çalıştırmaktadır. Bu durum ülkemizde atölye tipi sanayinin hala geçerliliğini koruduğunu göstermektedir. Bununla beraber ağaç, mobilya, döşeme, cam ve cam ürünleri, basım ve yayın gibi küçük iş yerlerinde artmalar olmaktadır. Ayrıca küçük tesislerde fason anlamda ara malları olarak nitelendirilen kimya, demir çelik, petrol ürünleri ile yatırım malları olarak belirtilen makine, elektrik makineleri, taşıt araçları ve benzeri üretilmektedir. Büyük sanayi tesisleri yani 25 ve daha fazla işçi çalıştıran tesisler, tesis adedine göre gıda maddeleri önde gelir. Bunu dokuma, metal eşya ve makine izler. Çalışanların ortalaması bakımından da dokuma, gıda maddeleri, demir çelik, metal ara sanayi kolları önde gelir. Bunu da tütün işletme ve tütün mamulleri izlemektedir. Türkiye'de orta büyüklükte sanayi kollarında çalışanların ortalamaları da farklıdır. Yani her işletmede çalışanların ortalamasında işçi, teknisyen ve diğer elemanların sayısında değişme görülür. İşçi sayısı açısından metal, metal eşya, gıda ürünleri ve orman ürünleri sanayi kolları önde gelir. Kağıt, kimya, taş ve toprak sanayi kollarında çalışanlarsa sayıca diğer sanayi kollarına göre geri durumdadır. Katma değer açısından sanayi kollarına bakıldığında gayri safi milli hasıladaki pay açısından en fazla katma değeri metal, makine ve gıda sanayi dallarından gelir. Bunu dokuma ve orman ürünleri izler. İmalat sanayi koluna giren gıda, mensukat, orman ürünleri ve mobilya, kağıt ve basım, kimya, taş toprak, metal ara ve makine sanayidir. Bu sanayi kollarındaki üretim bir hayli fazladır. Ülkemiz genelinde dayanıklı tüketim ve beyaz eşya üretimi önde gelmektedir. Nitekim 1991 yılında 2,5 milyon televizyon, 1 milyon buzdolabı, 836 bin çamaşır makinesi, 731 bin fırın ve 200 bine yakın otomobil üretilmiştir. 2002, 357 bini aşan otomobil üretimi, 2003'te büyük bir patlama yaparak 500 bini ulaşmıştır. Son yıllarda 2 milyona yakın buzdolabı, 1 milyonun üzerinde çamaşır makinesi ve 8 milyona aşkın televizyon üretilmiştir. Bu genel açıklamalardan sonra ülkemizdeki belli başlı sanayi kolları hakkında çok kısa bilgi verelim. Gıda sanayi. Ülkemizde en fazla işçi çalıştıran ve en fazla gelişen sanayi koludur. Bu sanayi kolunda süt ürünleri, çeşitli bitkisel yağ, un ve unlu mamuller, şeker ve yem üretilir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında dokuma sanayi ile birlikte özellikle 1930'lu yıllardan itibaren şeker fabrikalarının yapımına başlanmıştır. İlk şeker fabrikası 1926'da Alpullu ve Uşak'ta kurulmuştur. Kütahya, Afyon, Ilıca, Malatya, Eskişehir, Turhal, Suluova, Kastamonu, Erciş, Ağrı, Susurluk, Adapazarı, Burdur ve 1990 yılında ikinci kez temeli atılan Kars Şeker Fabrikaları olmak üzere hali hazırda 24 şeker fabrikası vardır. Gıda üretiminin ana merkezlerini Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerindeki tesisler oluşturur. Bu bölgelerimizde zeytinyağı başta olmak üzere çeşitli bitkisel yağlar imal edilir. Bunun yanında Afyon, Muğla, Denizli, Kastamonu, Amasya, Giresun, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bayburt, Adana, İzmir, Balıkesir, Trakya Süt ve Gıda Fabrikası, Havza ve Edirne'de peynir yapımı gibi birçok tesis bulunur. Çorlu Bitkisel Yağ Fabrikası da sıvı yağ üreten kuruluşlarımız arasındadır. Karadeniz bölgesinde çay, fındık ve deniz ürünlerini işleyen tesisler önemli yer tutar. Bunların başında bölgede yetişen fındığı işleyen Fisko Birlik ve Fındık İhracatları Birliği'nin özellikle Giresun'da fındık kırma ve entegre tesisleri, Ordu'da fındık mamulleri üreten fabrika ile diğer işletmeler Sagra vardır. Bu sanayi tesislerinde üretilen ürünler yurt içi ve dışında pazarlanır. Diğer önemli bir ürün olan çay, 1933-1939 yılları arasında devlete ait olan fidanlıklarda yetiştirilmiş ve 1947 yılında iki çay fabrikası Rize'de faaliyete geçmiştir. Halen Doğu Karadeniz bölümünde 100'e aşkın çay fabrikası bulunur. Bunun büyük bölümü Rize ve yakın çevresinde yer alır. Pazar, İyidere, Trabzon, Of, Borçka, Arhavi, Hopa'da da çay işleme tesisleri vardır. Son yıllarda özel sektör tarafından da çay işleme ve paketleme tesisleri kurulmuştur. Karadeniz bölgesindeki diğer bir gıda sanayi kolu balık unu ve yağı tesisleridir. Başlangıçta Et ve Balık Kurumu'na bağlı olarak kurulan işletmelerin bir bölümü ya kapatılmış ya da atıl durumdadır. Tüm şehirlerimizde un fabrikaları ve unlu ürünler üreten çeşitli işletmeler yer alır. Karaman'da kurulan bisküvi fabrikaları ihracata yönelik üretim yapar. Ayrıca Gaziantep, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara'da çok sayıda bisküvi, makarna ve şekerli maddeler üreten tesisler kurulmuştur. 23. ayrımın sonu, sayfa 344.